Ayrım 33. Bir serçe düştü. Wilbur Smith. Sayfa 281. Çocukluk dönemini yeni aşmıştı. Düzgün pembe yanakları, üst dudağında da altın renkli ince tüylerin gölgesi vardı. Onu bodrumun merdivenlerinden iterek indirdiler. Dengesini kaybetti, yuvarlandı. Bir ödlek daha diye homurdandı onu getirenlerden biri. Tüfeği omzunda, kızıl şeridi kolundaydı. Metrodan inip kaçmaya çalışırken yakaladık. Çocuk toparlanıp ayağa kalktı. Düşüşten dizleri sıyrılmıştı. Harry Fisher tepesine dikildiğinde ağlamak üzereydi. Sağ elinde uzun bir kırbaç tutuyordu Fisher. ''Bir hain!'' diye kükredi. Son günlerin sürekli planlama ve çatışmalarının getirdiği yorgunluk ve gerilim yavaş yavaş kendini belli ediyordu. Adamın gözleri fanatik ışıklar yansıtmaktaydı. Hareketleri kopuk kopuk sıçrar gibi abartmalıydı. Sesi de gereğinden yüksek çıkıyordu. ''Hayır yoldaş, yemin ederim ki ben hain değilim.'' diye yalvardı delikanlı acıyla.
''O halde korkaksın.''
Fisher çocuğun yakasına sarıldı, çektiği gibi göğsünü beline kadar açtı. ''Tüfeğim yoktu.'' diye inledi delikanlı.
''Herkese yetecek tüfek çıkacak, öndeki yoldaşlar ölünce.''
Kırbaç şakladı, çocuğun düzgün cildini yardı, vücuduna dolandı. O dizleri çökerken kesiklerden kanlar fışkırdı. Harry Fisher onun tepesinde dikilip kırbacını savurdu durdu. Sesi çıkmaz oluncaya, çığlıkların ardı kesilinceye kadar. Sonra geri çekildi soluk sola. ''Onu dışarı çıkarın. Hainlere ve korkaklara ne yapılırmış yoldaşlar görsün.'' dedi. Bir grevci çocuğu kollarından tutup kaldırdı. Arkadaşlarıyla birlikte onu sürükleyerek merdivenlerden yukarıya çıkardılar. Sırtının derisi şerit şerit yarılmış, belinden aşağı akan kanlar pantolonunu kırmızıya boyamıştı. Mark bahçenin arka duvarından beton tabana yumuşacık sıçradı. Yan duvarların dibine boş bira şişeleri yüksek yığınlar halinde birikmişti. Öğle sıcağında acı bir içki kokusu yayılmaktaydı çevreye. Mint sokağında içki satan bu dükkana bir saat içinde varmışlardı. Arka bahçelerden sundurmaların çatılarından aşarak ilerlemeleri Mark'ın sandığından çok daha başarılı olmuştu. Bir kere yol barikatlarından kurtulmuşlardı. Güçlü biçimde mevzilenmiş grevci grupları sarıp kuşatmayı iki kez başarmışlardı. Mark bahçeden hızla koştu, arka kapıyı bir tekmeyle açtı. Açar açmaz yana çekilip duvara yamyazı yapıştı. İçeriden ateş edebilecek grevcilerin yolu üstünden kaçmış oluyordu böylelikle. Çavuşla bir düzine kadar adam onu izlediler. Bahçeye yayılıp kapıyı ve pencereleri namlularıyla kontrol altına aldılar. Çavuş açık duran kapıdan içeriye doğru bakarak Mark'a başını salladı. Mark yerinden fırlayıp yanlamasına kapıdan içeriye daldı. Tüfeği kalça hizasındaydı. Gözleri ışıktan karanlığa girince kısılmış, çevresine dikkatle bakıyordu. Dükkan bomboştu. Kepenkler inik, kapılar sürgülü, içerideki şişeler yağmacıların şerrinden kurtulmuş, dizi dizi durmaktaydı. Bu da grevcilerin disiplinli biçimde hareket ettiğinin kanıtıydı. Mark buraya son seferinde şarap almaya gelmiş olduğunu hatırladı. Helena MacDonald için. O düşünceyi kafasından uzaklaştırdı. Kepenkli pencerelere yürüdü. Çavuş bu sırada adamlarını arka kapıdan içeriye sokuyordu. Kepenkler rastgele atılmış şarapnellerden delik deşikti. Mark o deliklerin birinden dışarıyı gözetledi. Yolun karşısında 50 metre kadar ileride sendika binası vardı. Önünde meydan grevcilerin kurduğu barikatlarla, kazdığı siperlerle, savunma önlemleriyle doluydu. Sokaktaki genel tuvalet bile bir istihkam haline getirilmişti. Ama savunucuların tüm dikkati meydanın karşı tarafındaki sokaklara dönüktü. Siperlere sıra olmuşlar, Transvaal İskoç Birliği'nin istasyon tarafından kente koşan askerlere ateş ediyorlardı. Grevcilerin kılığı çeşit çeşitti. Kimi yağlı iş tulumları, kimi yarı askeri safari ceketleri giymişti. Başları ya kasketli ya kasklı ya da iş miğferliydi. Kiminin üzerinde takım elbiseleri vardı. Kimi hasır şapkalı, omuzlarında fişek kemerleri sallanarak dolaşıyordu. Hepsinin de arkası Mark'a dönük açık hedef oluşturuyordu. Dükkandan bir saldırı tam bir katliam olurdu. Çavuş şimdiden adamlarını kapı ve pencerelere bölüştürmeye başlamıştı bile. Sevinçten çıldırıyordu. ''Bir makineli istetebilirim.'' diye düşündü Mark. İçinden bir duygu o habersiz grubu Vickers'la biçmeye karşı koyuyordu ama. ''Eğer onlardan nefret ediyor olsam yapardım.'' diye düşündü. Onun bakışları altında grevciler karşıdan gelen ateşle birer birer devrilmeye başladılar. Mark süngü tak diye bağırdı. Dükkanın alacakaranlığında süngülerin pırıltısı parladı. Serseri bir kurşun Mark'ın başı üzerinde bir yerden kepengi deldi. Rafta duran viski şişesini parçaladı. İçkinin kokusu keskin ve tatsızdı. Mark bir daha seslendi. ''Ben emir verince kapıları ve pencereleri açın. Onlara süngüyle saldıracağız.'' Kepenkler parçalandı, kapıların kanatları açıldı. Mark adamların önünde dışarı fırladı. Daha ilk kum torbalarına varmamışlardı ki, grevciler tüfeklerini ellerinden atmaya, kollarını başları üstüne kaldırıp teslim olmaya başladılar. Meydanın karşı tarafından askerler de sevinç çığlıkları atarak alana doluşuyorlardı. Mark içinde bir rahatlama hissetti. Ne iyi etmiş de süngü saldırısına karar vermiş, adamların o grevcilere arkadan ateş etmesine engel olmuştu. Askerler meydana girip grevcilerin silahlarını alırken Mark olanca hızıyla sendika binasının merdivenlerine atıldı. En üst basamakta durup bağırdı. ''İçeridekiler geri çekilin.'' Sonra peş peşe üç el ateş edip pirinç kilidi parçaladı. Harry Fisher duvara dayanmış kum torbalı pencereden dışarıya bakıyordu. Alandaki keşmekeşin farkındaydı. Dayanılmaz bir umutsuzluk adamın koca cüssesini sarstı, yaralı bir boğa gibi soludu, matadorun son zıpkınını beklemeye hazırlandı. Adamların silahlarını ellerinden atışlarına, teslim oluşlarına bir süre daha baktı. Sonra yorgun omuzları aşağıya sarktı, cüssesi küçüldü sanki birden, koca kafası eğikti. Genç bir teğmen binanın kapısına doğru atıldığında onun bakışları bulanmıştı iyice, sonra kilide ateş edildiğini duydu. Dönüp masasına yürüdü. Kapalı kapının tam karşısına rastlayan koltuğa oturdu. Kemerinden tabancasını çekerken eli titriyordu. Emniyeti açtı, hazır bekledi. Elinde değildi tabanca. Önünde masanın üzerinde yatıyordu. Başını yana eğip haykırılan emirleri, ayak seslerini dinledi. Bir dakika sonra tahta merdivenlerden yukarı koşan ayak seslerini de duydu. Tabancayı masadan eline aldı, iki dirseğini masaya dayayarak kendini dengeledi. Mark binanın ana kapısından hole daldığında şaşırarak durakladı. Yerlerde bir yığın vücut serilmiş yatıyordu. Yüzlerceydi sanki. O bakarken bir yüzbaşı adamlarıyla birlikte onun peşi sıra hole daldı. Onlar da durdular. ''Ulu tanrım!'' diye soludu yüzbaşı. Mark o sırada farkına vardı. Yerdekilerin hepsi üniformalıydı. Polis üniformaları, yeşil asker üniformaları. ''Tutsaklarını öldürmüşler.'' diye düşündü Mark. Panik içindeydi. Derken birden yerdeki vücutlardan bir tanesi kıpırdadı, doğruldu. Onu ötekiler izledi. Yüzbaşı Mark'ın yanı başında ''Tanrı'ya şükürler olsun.'' diye mırıldandı. Tutsaklar ayağa kalkıyorlardı. Yüzlerindeki ifade pırıl pırıldı. Holü neşeli sesler doldurdu. Kapıya atıldılar. Kimi arkadaşlarını kucaklamak istiyor, kimi kendilerini kurtaranlara teşekkür etmek istiyor, kimi de açık havaya kavuşmak için koşuyordu. Mark üzerine gelen iri yarı polis çavuşunun kucaklamasından zor kurtuldu. Adamın kolu altından dalış yapıp merdivenlere atıldı. Basamakları üçer üçer çıktı, sahanlıkta durdu. Beş çalışma odasının kapısı açık duruyordu, altıncısı kapalıydı. Mark hızla koridorda ilerlerken açık duran kapılardan odalara baktı. Dolaplar ve masalar yağma edilmiş görünümündeydi. Yerlerde bilek yüksekliğinde kağıtlar yatmaktaydı. Sandalyeler devrilmiş, çekmeceler, masalar çekilip yere baş aşağı edilmişti. Koridorun dibindeki altıncı kapı kapalı olan tek kapıydı. Sendika başkanının odasıydı orası. Yani Fergus MacDonald'ın odası. Mark biliyordu. Dostluk bağlarının güdüsüyle durmadan onu arıyordu. Paylaştıkları onca anının hatırına onu bulmak, korumak, elinden geldiği kadar savunmak niyetindeydi. Kapıya yaklaşırken tüfeğinin emniyetini kapadı. Tam elini kapının kulpuna uzatacağı sırada o güçlü uyarı duygusu onu bir kez daha dürttü. Bir an parmakları kulpa değmiş durumda durdu. Sonra kapının hizasından yana doğru çekildi, eğilip kulpu bastırdı. Kapı kilitli değildi. Kanat arkaya doğru uçup ardına yaslandı. Hiçbir şey olmadı. Mark rahatlayarak soluk verdi. Adımlarını atıp kapıdan girdi. Harry Fisher tam karşıya gelen masada oturuyordu. Meydan okuyan, korkunç bir adam. Karışık saçları alnına düşmüştü, başı eğikti. Dirseklerini masaya dayamış, iki eliyle tabancasını Mark'ın göğsüne nişanlamış oturuyordu. Mark kıpırdasa öleceğini anladı. Namlunun ağzından içerideki kurşunun yuvarlak burunlarını görebiliyordu. Emniyeti açıktı, donmuş gibi durdu. Harry Fisher Mark'ın tanıyamadı, boğuk bir fısıltıyla ''Yenilgi değil bu'' dedi. ''Biz canavar dişleriyiz. Bir tanemizi gömdüğünüz yerden 1000 yeni savaşçı fışkırır.'' Bitti artık Harry. Mark dikkatli konuşuyordu. Adamın dikkatini dağıtmayı amaçlamaktaydı. Harry tetiği çekmeden önce kendi tüfeğini doğrultamayacağının farkındaydı.
''Hayır.''
Fisher başındaki iri dolaşık bukleleri salladı. ''Daha yeni başlıyor.'' Mark onun ne yaptığını anlayamadı. Harry Fisher bir anda tabancayı çevirmiş, namluyu kendi ağzına doğrultmuştu. Patlama boğuk oldu. Harry Fisher'ın kafası biçimini kaybetti. Patlamış bir lastik top gibi esnedi. Kafatasının arkası yarıldı. Gerideki duvara kırmızılı sarılı lekeler saçıldı. Kurşunun etkisi koca vücudu sırt üstü devirdi. Koltuğu da devrildi. Odayı yanmış barut kokusu sarmıştı. Duman doluydu. Harry Fisher'ın çizme topukları birkaç hareket yaptı. Tahta taban üzerinde dans eder gibi kıpırdandı.
Fergus MacDonald nerede?
Mark bu soruyu her önüne çıkana soruyordu. Tutuklanan bütün grevcilere. Onlar ona boş boş bakıyorlardı yanıt olarak. Öfkeli acı içindeydiler. Bir kısmının bakışları hala meydan okuyordu. Bir teki bile yanıt vermeye tenezzül etmedi. Mark yanına adamlarından üçünü aldı, devriye gezme numarasıyla Lovers sokağındaki eve yollandı. Ön kapı kilitli değildi, ön odadaki yataklar yapılmamıştı. Mark Helena'nın sabahlığını bir sandalyenin arkasına rastgele atılmış görünce duygularında bir tiksinti, kasıklarında bir sancı hisseder gibi oldu. Buruşuk bir külot sandalyeden kaymış yere düşmüştü. Hemen döndü, evin geri kalanını dolaştı. Mutfaktaki kirli bulaşıkların üzerini yeşil bir küf tabakası kaplamaya başlamıştı artık. Hava kirli, kullanılmamış bir havaydı. Bu eve günlerdir kimsenin girmediği ortadaydı. Kapkara ocağın yanında yerde bir kağıt parçası yatmaktaydı. Mark eğilip aldı, üzerinde orak çekiç amblemi, bir broşür. Elinde buruşturup karşı duvara fırlattı. Adamları kendisine basamaklarda bekliyorlardı. Grevciler Brown Fontaine'de demir yolu hattını dinamitlemişlerdi. Church sokağı alt geçidi de patlatılmıştı. Bu nedenle birlik Forsburg'da inememişti trenden. Yolların çoğunda hala son çatışmanın barikatları, kalıntıları vardı. Ama en tehlikelisi hala ısrar eden tek tük grevcilerin saldırılarıydı. Bunların bir bölümü Johannesburg'un dibindeki bir yolun iki yanına sıralanmış binalarda hala saklanmaktaydılar. Sean Courtney adamlarını yamaçtan yukarı Crown Deep madeninin açık alanına götürmeye karar verdi. Forsburg'dan karanlıkta çıktılar. Atışa elverişli ışık başlamadan önce. Uzun, rahatsız bir gece olmuştu. Kimse pek uyuyamamıştı. Yorgunluktan sırt çantalarını zorlukla taşıyorlar. Yürürken dizleri bükülüyordu. Gidecekleri yol bir milden azdı neyse ki. Motorlu taşıtlar Crown madeninin Eyfel Kulesi'ne benzer demir kulesi yakınında durmaktaydı. 30 metreyi aşkın yüksekliği vardı kulenin. Üzerinde vinçler, çarklar, dişliler, çelik çubuklar göze çarpıyordu. Vardiya işe başladığı zaman bu çarklar dönecek, içi insan ve malzeme dolu kafesleri toprağın bağrına indirip çıkaracaktı. O derinliklerden milyonlarca ton altın kayasını yukarıya taşıyacaktı. Şu anda koca tekerler hareketsizdi. 3 aydan beri ölüydüler zaten. Kulenin çevresindeki binalar bomboştu. Oradaki taşıtlar kamyonlardan, ticari kamyonetlerden oluşmaktaydı. Sıkı yönetimin emriyle oradaydılar. Taş taşıyan koca kamyonlar da vardı. Ama yine de 600 adamı taşımaya yetmeyecekleri ortadaydı. Askerler bu yüzden yürüyorlardı. Mark A birliğinin yan tarafında yürüyerek yaklaştığında konvoyun başında yarım düzine kadar subayı tartışma halinde buldu. General Courtney'in tanıdık silüetini hemen ayırt etti. Başı ve omuzları ötekilerin yukarısındaydı. Sesi öfkeli bir kükremeyle yükseldi.
''Bu adamların hepsini öğleden sonra gitmiş görmek istiyorum. İyi iş çıkardılar. Artık sıcak bir yemeğe, uyuyacak rahat bir yere.''
O anda Mark'ı gördü, kaşları hemen çatıldı. Ellerini sallayıp onu yanına çağırdı. Ama daha o oraya ulaşmadan konuşmaya başladı.
''Hangi cehennemdeydin sen?''
Askerlerle biri...
''Ben seni bir mesaj götür diye yolladım, geri gelmeni bekliyordum. Dövüşe katılmanı istemiş değildim, bunu sen de bal gibi biliyorsun. Sen benim kurmayımsın bayım.''
Mark yorgun ve sinirliydi. O gün yapmış olduğu işler hala onu rahatsız etmekteydi. Generalin azarlamalarına dayanabilecek durumda hiç değildi. Yüzündeki baş kaldıran ifadeyi yanlış anlamaya olanak yoktu.
"Efendim," diye başladı ama Şan bağırarak onu susturdu. "Benimle o ses tonuyla konuşamazsın delikanlı."
Aldırmaz karanlık bir öfke sardı Mark'ı. Doğacak sonuçlara boş veriyor gibi hafifçe öne doğru eğildi. Yüzü öfkeden solmuştu, ağzını açtı. Tüm birlik yaklaşmıştı o anda. Yolun üzerinde düzenli, simetrik sıralar halinde yürüyorlardı. Haki üniformalı, üçerli sıra olmuş. Çavuşların haykırdıkları emirler hepsini durdurdu.
"Rahat!"
Çelik kulenin tepesinden bakıldığında sabahın sarı ışıkları altında unutulmayacak bir görünüm oluşturuyorlardı.
"Hazır mısın sevgilim?" diye fısıldadı Fergus MacDonald.
Helena başını sessizce salladı. Gerçek yaşam çoktan solup gitmiş, onun yerini rüya gibi geçen bir zaman almıştı. Helena'nın omuzlarında taşıdığı ağır fişeklerin kayışları oyuklar oluşturmuştu. Acıyordu omuzları ama o hissetmiyordu. Yalnızca vücudunun uyuşmuş gibi olduğunun farkındaydı. Elleri şiş ve sarsaktı, tırnakları kırık kırıktı. İçlerine yarım ay biçiminde kara kirler dolmuştu. Fişek kayışları parmağının arasında ipek gibiydi. Pirinç fişeklikler buz gibi değiyordu parmaklarına. Parmak uçları öyle serinlemişti ki içinden o fişeklerden alıp dudaklarına da sürmek geldi.
Fergus neden bakıyordu ona böyle? Birden tedirgin oldu ama bu da çabuk geçti. O uçar gibi rüya duygusu yeniden sardı Helena'yı.
"Artık inebilirsin," dedi Fergus ona alçak sesle. "Burada kalmak zorunda değilsin."
Çok yorgun, çok ihtiyar bir adam hali gelmişti ona da. Suratı kırış kırış, birbiri üzerine katlanan şişliklerle doluydu. Sakalı uzamış, yanaklarını gümüş rengine boyamıştı. Ama alttaki cildi kara is lekeleriyle kaplıydı. Yalnızca bel kasketinin altındaki gözleri değişmemişti. Hala alev alevdi bakışları, fanatik kıvılcımlarla tutuşuyordu.
Helena başını iki yana salladı. Onun susmasını, konuşmamasını istiyordu. Sesler rahatsız ediyordu. Başını öte tarafa çevirdi. Aşağıdaki adamlar omuz omuza durmuşlardı. Düzenli sıralar halindeydiler. Güneş gölgelerini tozlu yolun üzerine düşürüyordu. Fergus ona bir saniye daha baktı, solgundu. Yorgun bir yabancıydı karısı. Yüzünün kemikleri dışarı fırlamak istiyor gibiydi. Eşarbını başına çingeneler gibi sarmış, kısacık kesilmiş siyah saçlarını saklamıştı.
"Pekala öyleyse," diye mırıldandı Fergus. Vickers'ı eliyle bir dokundu, hafif sola doğru çevirdi.
Taburun başında bir grup subay vardı. Bir tanesi iri, güçlü bir adamdı. Siyah sakalı buradan bile görünüyordu. Güneş onun apoletleri üzerine düştü. Fergus başını eğdi, Vickers'ın arkasından baktı. Bir de daha genç, daha zayıf bir subay vardı orada. Fergus gözlerini iki kez hızla kırpıştırdı. Belleğinin ta derinlerinde bir şey kıpırdar gibi olmuştu. Parmaklarını otomatik emniyete geçirdi, çekip kaldırdı. Namluyu eğip nişan aldı, parmağını tetiğe doğru kaydırdı. Gözlerini bir daha kırpıştırdı. O genç subayın yüzü içinde bir şeyin kıpırdamasına yol açıyordu. Kararlılığında bir yumuşama, bir bulanıklaşma hissetti. Sonra buna zorla engel oldu. Tetiğe iki baş parmağıyla birden bastırdı. Silah üç ayağı üzerinde titredi, uzun kayış hızla yukarı doğru emilmeye başladı. Helena'nın solgun parmakları kayışı dikkatli yukarı kaldırıyordu. Boş fişekler çangır çungur her tarafa saçılmaktaydı. Gürültü kulakları yırtacak türdendi. Helena'nın beynini doldurdu, gözlerini zonklattı. En usta nişancı bile yukarıdan aşağıya doğru ateş ederken hedefin yukarısına vurma tehlikesine karşı uyanık olmalıydı. Kulenin tepesinden nişan almak da kolay değildi. Sabahın sarı ışığı da karıştırıyordu Fergus'un görüşünü. İlk mermileri gereğinden yüksekti. Karın hizası yerine omuz hizasına rastladı. Oysa makineli tüfek atışlarında ölüm düzeyi karın hizasıydı. İlk mermilerin saplanışı daha Mark silahın sesini duymadan başladı. Bir tanesi Sean Courtney'in koca gövdesinin üst kısmına rastladı. Onu öne doğru fırlattı. Mark'la göğüs göğüse çarpıştılar. İkisi birlikte yolun üzerine yıkıldılar. Fergus ayarı düzeltti. Namluyu biraz daha aşağıya aldı. Ayakta duran askerleri taramaya koyuldu. Onlar sessiz halde hipnotize olmuş gibi dururken Vickers saniyeler boyunca hepsine sonsuz gelen bir süre ateş etti durdu. Sean Mark'ın üzerinden yana kaydı. Suratı karmakarışıktı, öfkeliydi. Kendisini haksızlığa uğramış gibi görüyordu. Dizleri üzerine doğrulmak için çabaladı. Tek kolu yanına sarkmış sallanıyordu. Kanı ikisini de ıslattı. Sean hala doğrulmaya uğraşıyordu. Makineli askerleri birbiri üzerine devirmekteydi. Ölüler ve yaralılar karmaşık kümeler oluşturuyorlardı. Mark debelenip generalin altından kurtuldu, kuleye doğru baktı. Kendi zihinsel karmaşası ve umutsuzluğu içinde bile hasmının yine kendine iyi bir mevzi seçtiğini görebildi. Yanına varması kolay olmayacaktı. Sonra bakışlarını yola çevirdi, kanlı katliamı gördü, sıralar bozulmuştu. Adamlar koşuşuyor, kendilerini ilerideki taşıtların gerisine, yol kenarındaki hendeğe saklama umuduyla kaçışıyorlardı. Ama araçlara ulaşmak da kolay değildi, yol doluydu. Kimi sürünüyor, kimi bağırıyor, tozlar içinde kıvranıyor, çamurlara bulanıyordu. Yukarıdaki silah dönüp ileriye kayıyor, sonra tekrar geri geliyordu. Ortalığı toz duman etmekteydi. Mark doğrulup çömelir duruma geçti, kolunu generalin göğsüne kaydırdı. Adamın ağırlığı korkunçtu. Ama Mark gerekli gücü her nasılsa buldu, Vickers'ın tehdidiyle herhalde. Sean Courtney kendi de tuzağa düşürülmüş boğa gibi doğrulmaya çabalıyordu. Mark sonunda onu ayağa kaldırmayı başardı. Onun yarı ağırlığını da taşıyarak ilerlerken düşmesini de engelliyordu. Sarhoş gibi sallanıyordu general, öne eğikti, göğsü fena halde kanıyordu. Ağzından hızlı hızlı solumaktaydı. Mark onu zorlayarak koşturdu. Makineli tekrar onlara doğru dönüyordu. Mermiler topuklarının ardına düştü. Hendeğe doğru emeklemekle olan genç bir teğmenin sırtına saplandı. Adam zaten tutmayan iki bacağını ardından çekerek elleri üzerinde ilerlemeye çalışmaktaydı. Yüzü koyun kapandı.
33. ayrımın sonu. Sayfa 290.